Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Lauren Bolt hanımefendi ile Hidayet Yolculuğu hakkında mülakatın 3. bölümünü paylaşacağız. Senden Dünyayı Çekip Alıyorum başlığını taşıyor aktaracağımız mülakat Halime Demireşik imzasıyla yayınlanmış Şebnem Dergisi'nde. İnsanların hepsi böyleydi. Ellerinde sadece bir kişilik yemek olsa, ailesi aç bile olsa misafirine güler yüze ikram ederler. Bazen günlerce aç olanlara rastlıyordum. Açlığa nasıl dayanıyorsunuz dediğimde Allah bizi doyurur diyorlardı. Az bir yemekle 10 kişi doyuyordu. Bunun adının bereket olduğunu öğrendim daha sonraları. İnanıyorum ki Doğu Türkistan'da, Şam'da daha nice Müslüman beldelerinde insanları ayakta tutan bu iman ve bereket duygusu. Filistin'de kendi coğrafyalarındaki sıkıntılardan, sürekli savaş halinden şikayet ettiklerini hiç görmedim. Ben iman etmemiş bir kişi olarak onların yaşadıkları hayatın sadece bir kısmının bu dünyada olduğunu, asıl gönüllerinin büyük kısmının gaybta Allah'ın yanında olduğunu gördüm. Onlar daha bu dünyadayken öbür alemin ruhunu yaşıyor gibiler. Orada evlatları şehit olan anneler, elhamdülillah evladım şehit oldu diye düğün mevlid şekeri gibi süslü şekerler dağıtıyorlar. Ben daha sonra İngiltere'ye döndüm. Aradan kısa bir zaman geçmişti ki İran'da rejim karşıtı ayaklanmalar başladı. Bu konuda haber yapmak için İran'a gittim. İran beni çok şaşırttı. Ben o zamana kadar Orta Doğu gezilerimde hep Müslümanları zayıf ve ezilen konumda, bir de ezilirken Allah bize yardım eder diyen kimseler olarak görmüştüm. Ama İran'da Müslümanları ilk defa güçlü olarak gördüm. Tamamen siyahlar giymiş kadınlar kendilerinden emin bir şekilde "Biz Allah'ın tarafındayız, biz güçlüyüz, İsrail kaybedecek" diyordu. Onların bu güçlü ve dik duruşu beni etkilemişti. O zaman ben daha Müslüman olmamıştım. Yani bu düşünce ve etkileniş bir gayrimüslimin düşüncesi. Ben oraya Müslüman olmaya gitmedim. Bir haber peşinde koşmak için gittim. Tahran biraz farklıydı. İstanbul'un Taksim'i gibi pek ibadet eden kimse göremedim orada. İngiltere'de yaşayan İranlı bir arkadaşım bana eşlik ediyordu. O arkadaşım bana, "İran'a kadar geldin, sadece Tahran'ı görüp asıl Müslümanları görmeden gitmen adil olmaz. Seni Kum şehrine götürmek, kendi memleketimi gezdirmek isterim" dedim. İsfahan'dan geçip Kum'a gittik. Burada büyük bir merkez camiine gittik. Ramazan ayı. Düşünün, batılı gazeteci bir kadın en büyük Şii camiine giriyor. Herkes baştan aşağı örtülü ve simsiyah giyinmişler. Bana mescide giderken onların kadınlarının giydiği çadordan, yani siyah çarşaf verdiler. Ama İranlı kadınlar genelde minyon. Ben uzun ve sarışın bir kadınım. O çadoru giyince dizlerime kadar geldi. Dev bir penguen gibi olmuştum. Herkes için ilginç bir görüntüydü tabii. Dönüp dönüp bana bakıyorlardı. O sırada kapıda bekleyen eli silahlı güvenlik görevlisi, "Hey sen nereye?" diye seslendi. Ben de, "Sadece Allah'la konuşmak istiyorum" dedim. Gerçekten o an sadece Allah'la konuşmaya ihtiyacım vardı. Mescide girmeden önce bana arkadaşım namaz abdesti aldırmıştı. Yarım yamalak da olsa namaz abdesti alıp içeri girmiştim. Mescitte gerçekten Allah'ı çok yakınımda ve beni çok iyi duyuyor olarak hissetmiş ve o an ellerimi açıp, "Allah'ım, senden bir şey istemiyorum. Çünkü sen benim ihtiyacım olan her şeyi zaten fazlasıyla verdin. İslam'a doğru bir yolculuk için çok teşekkür ederim ama ne olur Filistin'e yardım et. Orada güzel Müslüman kulların var. Ne olur onları kurtar. Senden sadece bunu istiyorum" diye dua etmiştim. İlk defa kendimi Tanrı olarak görmüyor, kendi nefsim için değil, yürekten başka insanlar için dua edebiliyordum. İşte bu benim için büyük bir devrimdi bence. O an çok ilginç bir şey yaşadım. Sanki üzerime bir şelale akıyor gibiydi. Bence bu Allah'ın rahmet şelalesiydi. Bütün maddi manevi kirlerden, her türlü üzüntü ve tasadan arınıyordum. Sanki hepsi üzerimden akıp gidiyordu. O an dünya durmuş, ben her türlü üzüntü, sıkıntı, dert ve tasadan kurtulmuş, tertemiz olmuştum. O an öyle temizlendim ki adımı unuttum. Nerede olduğumu bilmiyorum. Sanki ben hiç oldum. O an dünya yok, ben yokum. Sadece Allah vardı. Ve kalbim bu dünyaya ait bütün acılardan arınmış gibiydi. Bu hissi eminim ki birçok Müslüman hissediyordur. Ama ben bu yokluğun zevkini iliklerime kadar ilk defa o an hissettim. O gece mescitte Allah'la benim aramda pek çok sır yaşandı. Ama anlatmaya kelime bulamıyorum. O gece secdeden hiç kalkmadım. Orada uyumuşum. Sabah namazı vakti kalktım. Tekrar abdest aldım ve Müslümanlarla beraber namaz kıldım. Allahu Ekber demekten başka hiçbir şey bilmiyordum. Henüz Müslüman da olmamıştım ama müthiş bir huzur alıyordum. Orada dünyanın hiçbir telaşının önemi kalmıyordu. Dünyaya başka gözle bakmaya başlıyordum. Namaz bitince mescitten çıktım ve şeytan başladı. Sen Müslüman olamazsın. Bu insanlar senin ırkından, alıştığın insanlardan değil. Sen domuz pastırması yemeyi terk edemezsin. Sen sadece duygusal bir an yaşadın. Geçici bir duyguydu. Geçti bitti, diyordu. O an nefes alamadım ve panik atak gibi bir şey yaşadım. Hem nefes alamıyor hem de hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. O an içimden daha önceden hiç duymadığım bir ses işittim. Dur, acele etme. Sakin ol. Şimdi bunların hepsini birden düşünmene gerek yok. Hepsi yavaş yavaş düzelecek. İşte o an derin bir nefes alıp kendime gelebildim. O mescitten ben eski ben olarak değil, bambaşka bir insan olarak çıktım. Henüz Müslüman olmamıştım ama ruhum eski ben değildi. Şimdi o güne dönüp baktığımda bunun bir panik atak değil, ruhumla nefsim arasındaki büyük savaşın başladığı an olduğunu, yani nefis cihadımın başlamış olduğunu anlıyorum. Biz İran'ı gezmeye devam ediyorduk. Fakat ben sürekli mescide girmeye ve yaşadığım o mükemmel hissiyatı tekrar tekrar yaşamaya ihtiyaç hissediyordum. Bir caminin yanından geçsek, yanındaki arkadaşlara, "Bakın mescit, hadi duralım, siz namaz kılın," diyordum. Onlar da henüz namaz vakti gelmedi diyordu. Biraz daha gidiyorduk, ben tekrar burada da bir mescit var, belki namaz vakti gelmiştir diyordum. Bir çocuğun her şeker gördüğünde istemesi gibiydim. En sonunda arkadaşım, herhalde sen namaz kılmak istiyorsun da bize söylemeye çekiniyorsun dedi gülerek. Evet, gerçek olan tam buydu. Ben namaz kılmak istiyor, Allah'la konuşmak istiyordum. İslam'ı sevmeye başlamıştım ve İslam'a gireceksem bu benim için bir devrim niteliğinde olacaktı. İman eden insanlarda gördüğüm şöyle bir durum daha vardı ki, iman etmeden evvel hayatlarında büyük bir kırılma veya kayıp yaşıyorlar. Hayatlarında her şey yolunda giderken, hiçbir şeye ihtiyacım yok, ben bana yeterim kibrinin doruğundayken büyük bir kırılma sonrasından yüce bir varlığın karşısında yaşadığı bir acziyet duygusu kaplıyor ruhunu. Aslında bu zorlu süreç onu imana götüren dikenli bir yol. Ben İran'a gitmeden yaklaşık 6 ay evvel adeta hidayet yoluna yönelmenin ilk bedellerini ödemeye başlamıştım. Henüz iman etmedim, bakın sadece o yöne yönelirken başlıyor imtihanlar. Çünkü Allah kulun kalbini hidayet için hazırlamak istiyor. O süreçte ilk eşimle evliliğimin 17. yılındaydım. İki kızımın babasıydı, alkolik birisiydi. Bu yüzden boşanmayı düşünüyordum. Ama eşimden korktuğum için boşanacağımı söyleyemiyordum. Bir cuma günü avukatım da boşanma kağıtlarını ona gönderdim. Evraklar eşime ulaşmadan, eşim alkollü bir şekilde motosiklet kullandığı için çok feci bir trafik kazası geçirdi ve komaya girdi. 3 ay boyunca hastanede kaldı. Komadan ilk çıktığında pek bir şey hatırlamıyordu. "Seni çok seviyorum Lauren" diyerek sadece beni sevdiğini hatırlıyordu. Bakıma muhtaç bir bebek gibiydi. Yürüyemiyor, dişini bile fırçalayamıyordu. En çok da psikolojik desteğe ihtiyacı vardı. Ben 6 ay boyunca onun bütün şahsi ihtiyaçlarıyla ilgilendim. Buna rağmen eşimin ailesi tarafından çeşitli iftiralara uğradım. Sürekli eşime "Lauren bir şeytan, seni öldürmek istiyor" diye telkinde bulunuyorlarmış. Halbuki eşimin ne malı ne de bize harcayacağı bir imkanı vardı. Bilakis ben bu süreçte eşime baktığımdan ve hiç çalışamadığımdan bütün birikimimi harcamış, adeta bütün varlığımı eritmiştim. Boşanmak istediğiniz eşinize neden bu kadar fedakarane bir hizmette bulundunuz? Ben bu kazanın ve eşimin bana muhtaç olmasının Allah'tan gelen bir imtihan olduğunu anladım. Bu benim Allah'la aramda olan yolculuğun bir imtihanıydı ve ben bunu kazanmaya niyet ettim. Bu eşimin değil, benim imtihanımdı. Eşim 6 ay sonra yürümeye başladı ve hemen tekrar içki ve uyuşturucuya başladı. Beyin hasarı kalmıştı ve alkole para bulmak için çocuklarımdan para çalmaya başlamıştım. Çok sarhoş olduğu ve yollarda sızıp kaldığı için polis her gece yollardan toplayıp getiriyordu. Sonra bir yıldır çalışamadığım ve birikimim de eridiği için evimizi kaybettik. Nihayet Fransa'dan İngiltere'ye taşınmaya karar verdik. Eşim de beyin hasarı olduğu için uçağa binemiyordu. Biz kızlarımla uçakla gittik. Eşimle annesi ise trenle geldiler. Eşimle annesi beraber yaşayacaktı. Çocuklarımla ben, eşimin çocuklara zarar vermemesi için kaldığımız yerin adresini ona vermedik. Ama evlerimiz arasındaki mesafe 15 dakikaydı. İngiltere'ye vardığımızda hiçbir şeye sahip değildik. Allah bana adeta "senden dünyayı çekip alıyorum" demişti. Yüzme havuzlu iki evim ve bir çiftliğimiz vardı. Çocuklarım her şeye sahipti. Hepsi bir yılda bitti. 20 yıllık emeklerim gitti. Evliliğim bitti, işimi kaybettim. İngiltere'de küçük bir dairede yaşamaya başladım. Tek şükrettiğim şey çocuklarımın yanımda olmasıydı. Bir sabah kapım çalındı ve polis geldi. Mutfak masasına oturdu, bana "kocan senin çocukları Fransa'dan kaçırdığını, onları babalarına göstermediğini iddia ediyor. Bu suçlamaları kabul ediyor musunuz? 10 gün sonra mahkemeniz var. Sana çok iyi bir avukat tutmanı tavsiye ederim. Ama süreç çok zorlu ve masraflı olacak. Bunlara hazırlıklı olmalısın. Senin ve çocuklarının pasaportlarına el koymak zorundayım" dedi. Evet, devam edecek notuyla mülakat burada nihayete ermiş. Bu sayıda da değerli dinleyenlerimiz, Lauren Bolt hanımefendi ile hidayet yolculuğu hakkında yapılan mülakatın 3. bölümünü paylaştık. "Senden Dünyayı Çekip Alıyorum" başlığıyla Şebnem Dergisi'nde yer alıyordu bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. İnşallah gelecek sayıda kaldığımız yerden devam edeceğiz diye umut ediyorum. Ve bir başka yazıyla Şebnem Dergisi'nden yazılar paylaşmaya devam ediyoruz. Ve şimdi de Dr. Ayça Toksöz imzalı "Vefa mı kaldı" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kadir kıymet bilmek, değer vermek, vefakarlık, gönlü yücelere, zarafet timsallerine nasip edilmiş bir manevi sıfat. Günümüzde hayal kırıklıkları, gözyaşlarıyla anılan vefa, vefakarlık, zıttı bencillik, acımasızlık, kabalık. Vefayı ilk başta alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı göstermek icap eder. Ey insan! Seni yaratıp düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde şekilsizlikten çıkarıp en güzel surette birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Kulluk sözünü geçmiş heybesini atarak, "ne kadar da az şükrediyoruz" ikazlarıyla biten ayetleri görmezden gelen, Cenab-ı Hakk'a verdiği kulluk sözünü unutan, verilen nimetlerin şükrünü eda etmeyip her şeyi kendinden bilen ahde vefasızların hali nicedir. Allah'a karşı vefadan sonra en değerli vefa, alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve selleme sunulandır. Bütün peygamberler taleplerini hayattayken yüce yaratana sunmuşken, sakın günah işleyerek mahşer gününde yüzümü kara çıkarmayın buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mahşerde talebini açıklayacaktır. Şefaatine nail olanlar o büyük günün bahtiyarları olacaktır. Buna mukabil günümüzde deizm gibi dinsiz Allah inancıyla yaratanın buyruklarından uzak, nefsinin elinde zelil olmuş nice kesimler şeytanla birlikte olmakta ve hayallerinde var ettikleri dünyaya karışmayan bir tanrıya inandıklarını, Peygamber Efendimiz'e inanlıyaysa gerek duymadıklarını söylemektedirler. Ayet-i Kerime'de, Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince, seni onlara bekçi olarak göndermedik buyurulmakta ve Allah'la Resulünün arasını ayırmak isteyenler çok net bir şekilde ikaz edilmektedir. Vefatının bir diğer tezahürü de yuvalarda cereyan etmelidir. Son yıllarda vefadan uzak harabeye dönmüş yuvalarda, beyler ve hanımlar güç yarışında, çocuklarsa bu girdapta tarumar olmuş vaziyettedir. Fahri Kainat Efendimizin Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizi olan vefa ve hassasiyeti, onu bütün kalbiyle sevip kimseyle paylaşmak istemeyen Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizi rahatsız etmişti. Peygamber Efendimiz de farklı zamanlarda Hazreti Hatice'nin faziletlerini anlatarak ona olan sevgi ve vefasını, Hatice annemizi vefatından sonra bile çekinmeden herkese izhar etmiştir. Özellikle ana ve babalar vefadan nasipsiz bırakılmamalıdır. Evlatların kendilerini en savunmasız haldeyken sayısız fedakarlıklarla bakıp büyüten ana ve babalarına olan vefası, hiç kuşkusuz onların ihtiyarlık dönemlerinde sergilenen güzel davranışlar ve gösterilen merhametledir. Konunun önemi şu ayeti kerimeyle daha net anlaşılmaktadır. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne ve babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Ana ve babaya olan vefayı, akrabalara olan vefa takip etmektedir. Günümüzde akrabalarla olan beşeri münasebetler, hürriyet kisvesiyle genç dimağlara külfet olarak zerk edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, büyük bir vefa örneği olarak alakayı kesen akrabaya dahi iyilik etmeye devam edilmesini istemişlerdir. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynısıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten kişi, kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir. Vefa konusunda komşuları da unutmamak gerekir. Dünyanın bin bir türlü halinde en yakınında olan komşunun önemi, dillerde pelesenk olsa da maalesef uygulamada rafa kalkmış durumdadır. Vefanın yerinde bencillik ikamet etmekte, benlikler yarışmakta, gıybet ve haset almış başını gitmekte, efendisini doğuran hanımlar komşu hak hukukunu tanımamaktadır. İbni Ömer ve Ayşe radıyallahu anhümden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Bu hadis-i şerifte komşuluğun değeri gözler önüne serilmektedir. İslam'ın kan bağından üstün tuttuğu mümin kardeşliğine vefa ise şu zamanda mumla aranmaktadır. Oysa ki nice mazlum İslam ülkeleri kendi dünyevi oyunlarına dalmış olan din kardeşlerinden vefasızlık nasibini almıştır. Elbette yaşayanlar vefasızlığa duçar olur da ecdat bundan nasipsiz kalır mı? Bugün maalesef ecdadın mirasının esamesi dahi okunmamaktadır. Bu ahvalle vefasızlık domino tesiri şeklinde toplumdaki bütün emanetlere ulaşmıştır. Ahde vefa her ne kadar es geçilse de toplumun düzeni için olmazsa olmazlardandır. Umursamadan anı kurtarmanın telaşıyla verilen sözler sosyal münasebetlere ket vurmaktadır. Oysa Müslüman sözünden emin olunandır. Ey iman edenler! Akitlerin gereğini yerine getiriniz, sözlerinize vefa gösteriniz. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki, antlaşma yaptığı zaman ahde vefa gösterir, sözlerini yerine getirir. Hazreti Enes radıyallahu anh'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın, vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır. Vefa mı kaldı dedirten günümüzde, ey Rabbimiz, ellerimizi açtık ve sana yalvarıyoruz. Cümlemizi vefasızlık girdabına düşenlerden değil, vefa zirvesinde konaklayanlardan eyle. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ayça Toksöz'ün kaleme aldığı Vefa mı kaldı başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam son olarak. Şemnem Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından paylaştık bu yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesi Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Bu akşamlık da bizden bu kadar. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.